Ayrım 26, Kurt Tezgahı, Ken Follett, sayfa 276. 11. Bölüm. Günün ilk tramvayı gürültüsüyle Felix'i uyandırdı. Gözlerini araladı. Tepesindeki kabloda mavi kıvılcımlar saçarak önünden geçen aracı izledi. Pencerelerinde işçi kılıklı adamlar donuk gözlerle dışarı bakıyorlar, sigara içip esniyorlardı. Kimi sokak süpürücüsü, kimi pazar hamalı, kimi ise yol işçisi olmalıydı. Güneş alabildiği de çıkmıştı fakat Felix'in bulunduğu yer Waterloo Köprüsü'nün gölgesi altında kalıyordu. Gazetelerden oluşan örtüsü altında başını duvara dayamış kaldırımın üstünde yatıyordu. Yanı başında leş gibi kokan, suratı ayyaşlar gibi kıpkırmızı yaşlı bir kadın yatmaktaydı. İlk bakışta oldukça şişman görünüyordu. Ama Felix şimdi dikkat edince kadının üst üste giydiği giysilerinin altında değnek gibi bacakları olduğunu gördü. Felix bu kadından hoşlanmıştı. Gece ona çeşitli organların argo karşılıklarını öğretmiş, Felix de onunla birlikte tekrar ederken diğer berduşlar gülmekten kırılmışlardı. Öbür yanında kızıl saçlı bir İskoç genci vardı. Bu delikanlı sokakta sabahlamayı bir serüven olarak görüyordu. Neşeli, çetin ceviz bir çocuktu. Felix uyuyan gencin yüzüne baktı. Daha sakalı bile bitmemişti. Çok genç olmalıydı. Kış gelince bu çocuğun durumu ne olurdu? Kaldırım boyunca uzanmış 30 kişi kadar vardılar. Tümü de başlarını duvara dayamış, ayaklarını yola doğru uzatmışlardı. İçlerinde tek kıpırdanan Felix'ti. Sabaha dek aralarında ölen olmuş mudur acaba diye düşündü. Ayağa kalktı. Geceyi soğuk taş üzerinde geçirmek her yanını sızılar içinde bırakmıştı. Köprünün altından çıkıp kendini güneşin sıcaklığına attı. Bugün Charlotte'la buluşacaktı. Tam bir sokak serserisi gibi görünüp korktuğunun farkındaydı. Önce Thames nehrinde yıkanmayı düşündü ama nehir kendinden de pis görünüyordu. Belediyece işletilen bir hamam aramaya başladı. Nehrin güney ucunda bir hamam buldu. Kapıda hamamın saat 9'da açılacağı yazılıydı. Tam sosyal demokratlara özgü bir uygulama diye geçirdi içinden. İşçi sınıfı gelip yıkanabilsin diye hamam yaptırırlar, sonra da herkesin işte olacağı saatlerde açarlar. Bir de böylesine eli açıklıkla sağlanan tesislerden kimse yararlanmıyor diye yakınırlardı. Waterloo istasyonu yakınında bir büfede kahvaltı etti. Sahanda pişmiş yumurtaları görünce müthiş içi çekmişti ama buna parası yetmiyordu. Her zamanki gibi çayla ekmeğini yiyip artan parasını gazete almak için ayırdı. Berduşlarla geçirdiği gece sonunda kendini kirlenmiş gibi hissediyordu. Ne garip diye düşündü. Sibirya'dayken biraz ısınabilmek için domuzlarla kucak kucağa yatmak severek kabullendiği bir durumdu. Ama şimdi neden böyle hissettiğini anlaması zor değildi. Kızıyla buluşacaktı. Charlotte tertemiz, parfüm kokulu ipek giysileri içinde eldiven ve şapkasıyla gelecekti karşısına. İstasyona girip Times aldı. Sonra da dışarıdaki taş banklardan birine oturup gazetesini okumaya başladı. Gazetedeki haber neredeyse aklını başından alacaktı. Avusturya veliahtı ve karısı Bosna'da öldürüldü. Siyasal cinayetin sorumlusu bir öğrenci suikast öncesi bombalı saldırı İmparator yas içinde. Avusturya Macaristan veliahtı Arşidük Francis Ferdinand ve eşi Hohenberg düşesi dün sabah Bosna başkenti Saraybosna'da bir suikast sonucu öldürüldüler. Bir lise öğrencisi olan katil belediye sarayında bir davetten dönmekte olan kurbanlarını otomatik tabancayla ateş açarak öldürmüştür. Saldırının özenle hazırlanmış bir komplo sonucu gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Arşidük ve eşi başka bir saldırıdan kıl payıyla kurtulmuşlardı. Trebinyeli bir besteci olarak tanınan bir adam otomobillerine bomba atmış fakat Arşidük koluyla bombayı savuşturmayı başarmıştı. Bu saldırıyla ilgili ayrıntılı bir haber edinilememişse de verilen bilgiye göre Arşidük'ün koluyla savuşturduğu bomba otomobilin gerisine düşmüş, arkadan gelen arabanın içindekileri yaralamıştır. İkinci saldırının eylemcisi Bosna yerlilerinden Grahovolu bir gençtir. Geçmişiyle ilgili bir açıklama yapılmamışsa da saldırganın Bosnalı Sırplardan ya da Ortodoks olduğu sanılmaktadır. Her iki saldırgan da hemen tutuklanmış, halkın elinde linç olmaktan güçlükle kurtarılmışlardır. Bosna başkentinde bu facia olurken yaşlı imparator Francis Joseph Viyana'dan çıkmış, İşi'deki yazlık sarayına yol almaktaydı. Viyana halkının büyük sevgi gösterisiyle uğurladığı imparator, İşililer tarafından daha da görkemli bir törenle karşılanmıştı. Felix donup kalmıştı. Beş para etmez aristokrat bir asalak daha temizlendi. Bu yurganlık bir darbe daha yedi diye seviniyordu. Ama Avusturya tahtının varisi bir lise öğrencisi tarafından öldürülürken kendisi bir Rus prensini bir türlü temizleyememişti. Utanç vericiydi. Fakat aklını asıl kurcalayan şey bu olayın dünya siyaset sahnesine nasıl bir değişiklik getireceğiydi. Avusturya Almanların da desteğiyle Sırplardan öç alacaktı. Tabii Ruslar hemen protesto edeceklerdi. Acaba Rusya seferberlik ilan eder miydi? İngilizlere güvenilirse pekala edebilirlerdi. Rusların bunu yapması Almanların da seferberlik ilan etmesi demekti. Almanlar bir kez seferberlik ilan ettiler mi artık kimse generallerini savaşa girmekten alıkoyamazdı. Felix büyük bir güçlükle gazetenin suikastla ilgili karmaşık anlatımını sökmeye çalıştı. Değişik sütunlarda şu başlıklar vardı. Cinayetin resmi raporu. Avusturya İmparatoru ve haberler. Kraliyet Sarayı'nın büyük üzüntüsü. Cinayet yeri. Özel muhabirimiz bildiriyor. Olayın herkesi nasıl bir üzüntü ve yasa boğduğu konusunda bir sürü palavranın yanı sıra gazete ısrarla kimsenin telaşa kapılmamasını, cinayetin her ne kadar üzücüyse de Avrupa siyasetine hiçbir değişiklik getirmeyeceğini vurguluyordu. Tam Times'a özgü bir yorum diye düşündü Felix. Bu gazete mahşerin dört atlısını bile uluslararası düzeni ve dengeyi korumak için didinen güçlü yöneticiler olarak nitelendirirdi. Şimdilik Avusturya'nın tepkisinden söz edilmiyordu ama çok geçmez bu tepki gelirdi. Felix'in hiç kuşkusu yoktu. Sonra da savaş patlayacaktı. Rusya'nın savaşa girmesi için gereken tek bir neden yok diye düşündü Felix öfkeyle. İngiltere için de öyleydi. Karşılıklı kabaran ülkeler Fransa ve Almanya'ydı. Fransa Almanlara kaptırdığı Alsas ve Lorraine'i 1871'den beri geri almak isterken Alman generalleri de eğer fazlalıklarını biraz atmazsa Almanya'nın ikinci sınıf bir güç olacağına inanıyorlardı. Rusya'yı savaşa girmekten ne alıkoyabilirdi? Müttefikleriyle bozuşması. Rusya ile İngiltere arasında bozuşma nasıl yaratılabilirdi? Orlov'un öldürülmesiyle. Eğer Saraybosna'daki suikast savaş çıkarabiliyorsa Londra'daki bir başka suikast da savaş önleyebilirdi. Charlotte Orlov'u bulmasını sağlayabilirdi. Felix bitkin bir durumda son 48 saattir aklını başından alan ikilemi yeniden düşünmeye başladı. Arşidük'ün ölümüyle değişen bir şey olmuş muydu? Genç kızı kullanma hakkını veriyor muydu ona? Hamam kapıları açılmak üzereydi. Ellerinde çamaşır bohçalarıyla bir grup kadın kapının önünde birikmişti. Felix gazetesini katlayıp ayağa kalktı. Sonunda onu kullanacağını biliyordu. İkilemi çözmüş değildi. Yalnızca ne yapacağına karar vermişti. Artık bütün yaşamı Orlov'u öldürmeye yönelmiş durumdaydı. Hedefine doğru güçlü bir akıma kapılmıştı. Artık bundan sonra sapmak olamazdı. Bütün yaşamının yanlış bir temel üzerinde kurulduğunu bilse bile. Zavallı Charlotte. Kapılar açıldı. Felix yıkanmak için hamama girdi. Charlotte her şeyi planlamıştı. Öğle yemeği saat 1'deydi. Yemeğe davetli kimse de yoktu. Saat 2:30'da annesi yatmak için odasına çıkmış olur. Charlotte da sessizce evden sıvışıp saat 3'te Felix'le randevusuna yetişebilirdi. Onunla bir saat birlikte olduktan sonra 4:30'da eve döner, hemen üstünü değiştirip çay salonuna inerek annesiyle konuk ağırlayabilirdi. Ama planı yürümeyecekti. Öğlen olduğunda annesi bir anda her şeyi alt üst etti. ''Aa, sana söylemeyi unuttum.'' dedi. Öğle yemeğine Middlesex düşesinin Grosvenor Square'deki evine davetliyiz. Eyvah dedi Charlotte, hiç de yemek davetine gidecek gibi değilim. Çocuk olma. Hata ettim diye düşündü Charlotte, çok başım ağrıyor, gelmem olanaksız demeliydim. Yarım ağızla söyledim, önceden bileydim iyi bir yalan kıvırırdım. Ama böyle ansızın gerekince beceremiyorum işte. Bir daha şansını denedi. Kusura bakma anne, gitmek istemiyorum. Saçmalık etme, geleceksin dedi annesi. Düşesin seni biraz tanımasını istiyorum. İleride çok yararlı olabilir. Chalfont markisi de orada olacak. Öğlen yemeği davetleri genellikle 1:30'da başlar, bitmesi 3'ü geçerdi. Eve saat 3:30'da dönsek Ulusal Galeri'ye gitmem saat 4'ü bulur. Ama o saate dek Felix umudunu kesip gitmiş olur. Hem onu orada bulsam bile şöyle bir görüp çaya yetişmek için hemen eve koşmam gerekir. Onunla suikast hakkında konuşmak, ne düşündüğünü bilmek istiyordu. Yemek davetine gidip yaşlı düşesle ve... Chalfont markisi kim? Biliyorsun canım, Freddy, ne hoş çocuk değil mi? O mu? Hoş mu? Fark etmemişim. Bir not karalayıp üzerine Camden Town'daki o evin adresini yazarım, sonra da holdeki masanın üstüne bırakırım. Uşak çıkarken postaya atar. Ama Felix o adreste oturmuyor ki, hem saat 3'ten önce de eline geçmez. Bugün fark et o zaman dedi annesi, sanırım onu epey etkilemişsin. Kimi? Freddy'yi. Charlotte, sana ilgi gösteren bir gence sen de biraz olsun karşılık vermelisin. Demek bunun için annesi bu yemek davetine bu denli önem veriyordu. Aman anne, olur mu hiç? Neden olmayacakmış? 2-3 kelime konuşmadık bile. Demek ki onu etkileyen konuşman değil. Anne, lütfen. Peki, peki, takılmıyorum artık. Hadi git üstünü değiştir. O kahverengi dantelli krem giysini giy. Renkleri seni çok açıyor. Charlotte daha fazla direnemedi, odasına çıktı. Freddy'nin ilgisine sevinmem gerek herhalde diye düşünüyordu. Üzerindeki giysiyi çıkarmaya başladı. Peki ben niye çevremdeki gençlere ilgi duyamıyorum? Belki de böyle şeyler için daha hazır değilim. Şu anda aklımda bir yığın başka şey var. Kahvaltıda Arşidük'ün öldürülmesi üzerine savaş çıkacak diyordu. Ama kızların böyle konuları düşünmemesi gerekir. Bütün amacım takdim edildiğim bu ilk mevsim bitmeden nişanlanmak olmalı. Belinda'nın olduğu gibi, ama bütün kızlar Belinda gibi mi? Ya kadın hakları savunucuları? Giyinip aşağı indi annesi, bir bardak şıra içilerek şuradan buradan konuştular. Sonra da Grosvenor Square'a gittiler. Düşes 60 yaşlarında bir hayli şişman bir kadındı. Görünüşü Charlotte'a yeni bir kat boya altında çürüyen eski bir ahşap gemiyi anımsattı. Davet kadınlar toplantısı gibi bir şeydi. Freddy'den başka erkek olarak Düşes'in bir yeğeniyle muhafazakar bir milletvekili vardı. Kadınlar tanıştırılırken hep bilmem kimin eşi diye tanıtılıyorlardı. Eğer evlenirsem birinin karısı olarak değil, kendi adımla tanıtılmak isterim diye düşündü Charlotte. Çoğu kimseye evini yasakladığı için Düşes'in davetlerinde ilginç kişilerin olmayışı doğaldı. Bütün liberaller, bütün Yahudiler, ticaretle uğraşan herkes, sahneye çıkanlar, dullar ve şu ya da bu biçimde Düşes'ten farklı düşünenler hep kara listedeydi. Düşes'in en sevdiği konuşma konusu ülkeyi mahveden nedenleri sıralamaktı. Nedenlerin başında içten yıkıcılar geliyordu. Lloyd George ve Churchill. Sonra bayağılaşma. Diaghilev ve post-empresyonistler. Ve aşırı yüksek vergiler suçluydu. Bir sterlinde bir şilin 3.000'i vergi ödenmekteydi. Ama bugün Arşidük'ün öldürülmesi İngiltere'nin çöküş nedenlerini ikinci sıraya düşürmüştü. Muhafazakar milletvekili neden savaş çıkmayacağını uzun uzun anlattı. Güney Amerikalı bir büyükelçinin eşi de Charlotte'u deli eden bir küçük kız sesiyle ''Bu nihilistler neden bombalar atıp insanları öldürüyorlar anlamıyorum'' dedi. Bunun yanıtını Düşes verdi. Doktoru ona bütün kadın hakları savunucularının tıp biliminde histeri adı verilen bir sinir hastalığına yakalanmış olduklarını söylemişti. Düşes'e göre devrimciler de bu hastalığın erkek kurbanları oluyordu. Times'ın o günkü sayısını baştan aşağı okumuş olan Charlotte dayanamayıp söze karıştı. Ama belki de yalnızca Sırplar Avusturya tarafından yönetilmek istemedikleri için böyle yapıyorlardır dedi. Annesi uyarıcı bir bakış attı. Odada bulunan herkes bir an Charlotte'a deliymiş gibi baktıktan sonra söylediklerini ciddiye almamaya karar verdiler. Freddy hemen yanı başında oturmaktaydı. Sesini alçaltıp ''Hiç olmayacak şeyler söylüyorsunuz'' dedi. ''Nisi vardı söylediğimin?'' diye üsteledi Charlotte. ''Sizi duyan arşidüklerin öldürülmesine onaylıyorsunuz sanır.'' Avusturya İngiltere'yi yönetmeye kalksaydı siz de arşidükleri öldürürdünüz değil mi? Sizinle başa çıkılmaz diyerek pes etti Freddy. Charlotte önüne döndü. Sanki sesi kısılmıştı. Kimse söylediklerini işitmişe benzemiyordu. Müthiş sinirlendi. Bu sırada Düşes iyice havasına girmişti. Alt sınıflar tembeldir diyordu. Charlotte içinden sen bütün yaşamında bir gün olsun çalışmadın diye geçirdi. ''Bakıyorum da'' diyordu Düşes. ''İşçiler araç gereç çantalarını küçük çocuklara taşıtıyorlar. Oysa insan kendi işini kendi yapmalı.'' O sırada uşak gümüş bir tepsi içinde Düşes'e haşlanmış patates servisi yaptı. Üçüncü şarap kadehini yuvarlarken gün ortasında bira içen işçilerden yakındı. ''Öyle çok içiyorlar ki'' diyordu. ''Öğleden sonra çalışacak halleri kalmıyor.'' Düşes'e göre bugünün insanları hep rahat peşindeydiler. O sırada üç uşakla iki hizmetçi sofradaki üçüncü yemeğin tabaklarını toplayıp dördüncü yemek için servis yapıyorlardı. Hükümetin yoksullara yardım adı altında sağlık sigortasıymış, emekli maaşıymış gibi şeylerle uğraşmasına ne buyurulurdu peki? Yoksulluk alt sınıf insanlarını hesaplı yaşamaya zorlardı. Bu da erdemli bir şeydi. Düşes bunu 10 kişilik bir işçi ailesine 15 gün doyuracak bir yemeğin sonunda söylüyordu. İnsanlar başkalarına bel bağlamadan kendi işlerini kendileri yapmalı derken yanına gelen bir uşak Düşes'in sofradan kalkıp konuk salonuna geçmesine yardım etti. Charlotte o ana dek bastırdı, öfkesiyle patlayacak gibiydi. Düşes gibi insanları vurdukları için devrimcileri kim suçlayabilirdi? Freddy eline bir fincan kahve tutuşturdu. Düşes müthiş bir konuşmacı değil mi? Charlotte bugüne dek gördüğüm en rezil insan diye karşılık verdi. Freddy'nin yuvarlak yüzü kırıştı. Şişt yavaş. Şöminenin üzerinde bir saat cıvıltılar içinde üç olduğunu duyurdu. Charlotte kendini hapsolmuş gibi hissediyordu. Felix şimdi Ulusal Galeri'de onu bekliyor olmalıydı. Bir an önce Düşes'in evinden çıkması gerekliydi. ''Ne işim var benim burada?'' diye düşündü. ''Şu anda aklı başında konuşan birinin yanında olabilirdim.'' ''Muhafazakar milletvekili, bizim artık dönmemiz gerekiyor.'' Ayaklandı, karısı da kalktı. Charlotte kadının yanına gitti sessizce. ''Biraz başım ağrıyor.'' dedi. ''Sizinle gelebilir miyim?'' ''Westminster'a giderken bizim evin önünden geçeceksiniz.'' ''Tabii iyiydi Charlotte'' dedi kadın. Annesi Düşes'le söyleşiye dalmıştı. Charlotte söz isteyip baş ağrısı masalını yineledi. ''Annemin biraz daha kalmak istediğini biliyorum. Onun için Bayan Shakespeare'le gideceğim. Nefis bir yemekti. Çok teşekkür ederim Sayın Düşes.'' Düşes kraliçe gibi başını sallamakla yetindi. Charlotte merdivenleri inerken bayağı iyi idare ettim diye düşünüyordu. Shakespeare'ların sürücüsüne adresi verip bahçeden içeri girmenize gerek yok dedi, dışarıda dursanız yeter. Yolda Bayan Shakespeare baş ağrısı için Charlotte'a bir çay kaşığı laudanum almasını öğütledi. Saat 3:20 geçiyordu. Charlotte bahçe kapısından girmeyip Trafalgar alanına doğru yürümeye başladı. Ulusal Galeri'nin merdivenlerini koşarak çıkmaya başladığında saat 3:30 olmuştu. Felix görünürlerde yoktu, gitmişti herhalde. Onca uğraşı boşa çıkmıştı. O sırada Felix sanki pusuda bekliyormuş gibi dev sütunlardan birinin ardından çıkıverdi. Charlotte onu görünce sevincinden neredeyse sarılıp öpecekti. Elini sıkarken sizi beklettiğim için çok özür dilerim dedi. Korkunç bir yemek davetinde bulunmak zorundaydım. ''Şimdi buradasın ya, önemi yok.'' Felix gülümsüyordu. Ama Charlotte bu gülümsemeyi biraz yapay, biraz huzursuz buldu. Dişini çektirmek için koltuğa oturduğunda dişçiye merhaba demeye benziyordu. Birlikte içeri girdiler. Charlotte cam kubbeleri, mermer gri zemin üzerine bej duvarlarıyla bu müzeyi çok severdi. Her zaman serindi, çıt çıkmazdı. Sergilenen resimler renkleriyle güzellik ve duygusallık aykırıyorlardı sanki. Ailem hiç olmazsa resim bakmayı öğretti dedi. Felix hüzünlü gözlerini ona çevirdi. Savaş çıkacak. Bugün bu konuyu konuşan onca insan içinde yalnız Felix ve babası bundan üzülmüşe benziyordu. Babam da aynı şeyi söyledi dedi Charlotte ama nedenini anlamıyorum. Fransa ve Almanya çıkacak bir savaşla çok şey kazanacaklarını sanıyorlar. Bu arada Avusturya, Rusya ve İngiltere de farkında olmadan kendilerini savaşın ortasında bulabilirler. Yürümeye devam ettiler. Felix resimlere hiç aldırmıyordu. Charlotte neden bu denli kaygılanıyorsunuz diye sordu. Siz de dövüşmek zorunda mısınız? Benim yaşım geçti artık ama daha çocuk denecek yaşta milyonlarca Rus gencini düşünüyorum. Tarlalarını bırakıp hiç anlamadıkları, anlasalar bile ilgi duymayacakları bir dava uğruna kimi sakat, kimi kör kalacak, kimi ölüp gidecek. 26. ayrımın sonu. Sayfa 286.